Ayrım 13.
Bay Haller çok mutluymuş. Bir kez Bayan Haller'in kocası diye anılmaktan kurtulmuş. Ayrıca kafes yapma, yaptırma ve kafeslemedeki yeteneklerini sergileme olanağına kavuşmuş. Karısının sabahın köründe çıkıp gece yarıları eve gelişinin bile ayrımında değilmiş. Çok yoruluyormuş adamcağız. Bayan Haller ise gelişinin ikinci günü kendisini bir bıyıklılar ordusunun içinde bulmuş. Hep koyu renk giysiler giyen, tenha köşelerde buluşan bu adamların ne iş yaptıklarını, kendisini niye ısrarla çağırdıklarını pek anlayamamışsa da toplantılarına katılıyormuş. Her öğlen, her akşam bir başka grupla değişik yerlerde öneri yağmuruna tutuluyormuş. Yalnızca dinliyormuş konuşulanları. Bir şey söylemek zorunda kalırsa ya evet ya evetten başka söz etmiyormuş. Bir süre sonra bir karar vermesi, bu gruplardan birine katılması gerektiğini sezmiş. Yıllarca gurbette kalmasından mı ne, bu adamların ne iş yaptıklarını, kaşlarını çatarak anlattıklarının ne olduğunu bir türlü çıkaramamış. Hepsi arkası sıra ötekileri kötülediğine göre aynı işi yaptıklarından kuşkusu kalmamış. Bir bayrak kitap kavgası varmış aralarında ama ne? Kadıncağız birkaç kez olup bitenleri ailesine anlatmak istemiş. Oğlanlar ortada yokmuş. Büyüğün kimseye haber vermeden yeni dünyaya çekip gittiğini günler sonra öğrenmiş. Küçük de eve barka uğramaz olmuşmuş. Geceleri geç vakit eve döndüğünde Bay Haller'i yatağa serdiği kocaman bir haritanın üstünde uyuyakalmış buluyormuş. Adam haritada kıyı bölgelerindeki birçok yeri neredeyse kırmızı kalemle halkalar içine almışmış. Buraya döndüklerinden bu yana yaşamları değiştiğinden karı koca sevişemez de olmuşlar. Bay Haller karısının geç geldiği gecelerden birinde hallenmiş, uykulu uykulu el atmış karısına, başlamış okşamaya. Eski masallarda kahramanların böyle ince işlerine karışılmaz. Çoğunca çoluk çocuğa anlatıldığından es geçilir. Ancak zaman değişti. Masal kişileri de, anlatıcıları da, dinleyicileri de. Üstelik bu masal büyükler için. Masalın böylesine çocuklar bile güler. Bizimkiler birbirlerini okşamaya başlamışlar. Ama ikisinin de kafasında başka işler, başka kişiler, başka ilişkiler varmış. Bay Haller artık orta yaşlı sayılan karısının memelerini okşarken mırıldanıyormuş. Kızılderili çadırlarına benzer tek katlı tatil kafeslerim benim. Adamcağız bozulmuş kızılderili çadırlarını görmüş yalnızca. Okşamayı sürdürüyormuş. İki tane yetmez bana, 2000 bile az. Karısının karnını okşarken böyle bir düzlüğe kim bilir kaç site, kaç otel motel sığar diyormuş. Bayan Haller ise dudaklarını kasarak yalnızca gülümsüyormuş karanlıkta. Böyle bir kararlılıkla başladığı her iş gibi bunu da başarıyla bitirmeye çalışıyormuş. Kocasına esin kaynağı olduğu için mutlulukla. Yine bir gece eve geldiğinde masanın üstündeki kutu kutu vesikalık fotoğraflar kadının dikkatini çekmiş. Bir de Ayasofya'nınkiler. Adam yine harita üzerinde uyuyormuş. Uyandırıp sormuş ikisinin vesikalıklarını göstererek ne olacak bunlar diye. Tapu çapu gibi bir şeyler söylemiş adam. Ayasofya'nın resimlerine bir türlü anlam verememiş kadın. Yandan, önden, arkadan, girişi, çıkışı, bahçesi, ağaçları. Çok güzel değil mi demiş adam. Sahibini arıyorum, bulursam burayı da kapatacağım. Gerçi bize biraz küçük gelebilir, çocuklar evlenecek yarın öbür gün. Ama yine de bizim olsa iyi olur diye düşündüm. Sende bu kararlılık, bu beceriklilik varken hiç kuşkum yok kocacığım. Bizim olur burası da. Peki nerede bu? Gidip görebilir miyim? Çok harapsa astarı fastarından, fostarı mostarından pahalıya patlayabilir bize. Ben de bilmiyorum henüz nerede olduğunu. Bir dergiden kestim bu resimleri. Tanıdığım bir kafesçi var, ona soracağım bugün. Bunu almak için her şeyimi veririm. Bay Haller Ayasofya'yı alsaymış keşke. Sevaba girermiş. Herkes rahat eder. Masalınızın en can alıcı noktalarından biri bu. Allah vere de adam uyuyunca unutup gitmese. Bay Haller bunları söyler söylemez uykuya dalmış. Kadın da yavaşça çalışma odasına geçmiş. Küçük kağıtlara birden beşe dek sayılar yazmış, katlamış, bir torbaya atarak sallamış. Sonra torbaya elini sokarken Allah'ım bana yardım et de iyisini çekeyim. Sana söz veriyorum bu işi başarmak için bir elimde kitap, ötekinde bayrakla gezeceğim. Geldiğinden beri çevresindekiler bayraktan kitaptan başka söz etmiyormuş ya, yardım et de iyisini çekeyim diye dua etmiş. Çekmiş, bir çığlık atmamak için zor tutmuş kendini. Çünkü aklı da gönlü de bu, bir numara verdiği adamın grubundaymış. Bir numaralı şişman adam daha tanıştıkları gün kızım diye seslenmiş kadına. Bir yazılı bu küçük kağıdı uyur sayım olsun diyerek süt yenine sokmuş, saatin kaç olduğunu aldırmadan telefona sarılmış. Şişman adam bu işin gecesi, gündüzü, saati, tatili yoktur demişmiş. Büyük bir kararlılıkla kararını şişman şefine bildirirken ha becereceğiz, ha becereceğiz diye en uzun konuşmasını yapmış. Şişman adamsa onun başaracağız demek istediğini anlamış. Ama o geceden sonra birlikte gittikleri yerlerde gülmekten başka ağzını açmasına fırsat vermemiş. Ta ki bir gün zorunlu olarak yolları ayrılıncaya dek. Baba kızın yalnızca yolları değil koyunları kuzuları da ayrılmış. Güle oynaya ayrılmışlarmış ama bu ayrılığın ardındaki hesap borsaya uymamış. Gerçi şişman şef Bayan Haller'in bunca yıl sonra yuvaya dönüşünde tülbentsiz sokağa çıkmamasından, kitaplı bayraklı sohbetinden çok mutluymuş. Bilemezmiş ki kadıncağızın içinden geçenin hangi bayrak hangi kitap olduğunu, hem Bayan Haller de Haller oluncaya dek şu koca dünyada dünya işlerine fazlaca daldığından kaç bayrak kaç kitap var diye hiç düşünecek zaman bulamamışmış. Kitap kitaptır, bayrak da bayrak diyormuş içinden. Dışından bir kez bu bayrak inecek demiş, ortalık karışmış. Şişman şefi ile ayrıldıktan sonra Bayan Haller gözyaşı dökecek denli üzüldüğü günlerde yaşamış. Masal bu. Masallarda kötü adam yoksa bir dudağı yerde bir dudağı gökte devler vardır. İyiler kötüler vardır. Gözyaşı da sevinç de vardır. Belki de nereden geldim buralara, niye bilmediğim işlere bulaştım diye gözyaşı dökmüştür kadıncağız. Öyle ya, deniz aşırı diyarlarda bile altın yumurtlayan tavuğu bulmuşken neydi onu yuvaya çeken? Biz masalımızı sürdürelim. Şişman şefiyle ayrılıp da şeflik babadan kendisine geçince Bayan Haller'le kocasının da tadı tuzu kaçmış. Kadıncağız ne zaman ağzını açsa babanın yokluğuna alışamadığından olacak, Konya diyeceğine Hanya diyormuş. Sen misin diyen. Eski yeni dünyalardaki renkli beyaz ne kadar nevresimi varsa dillere düşmüş. Kendi deyişiyle alnı aydın, göğünlü manisaymış. Yine de düşlerinde üstüne üstüne gelen kalın kalın klasörler görüyor, bu karabasanların etkisinden sıyrılamıyormuş. Gerçekte onun gelişiyle birlikte her yerde bir canlanma, bir kıpırdanma başlamış. Toplum hızla imaj değiştiriyor, adeta tarih yazılıyormuş. Onun saç biçimindeki peruklar kapış kapış satılırken terziler pembe, mavi, sarı giysiler dikmeye yetişemiyormuş. Tülbent Yemeni modası almış yürümüş. Herkes anasına atasına da sahip çıkar olmuş. Bankaları, tapu dairelerini oğullar, kızlar, torunlar doldurmuş. Evlerde ne kadar eski döşek, yorgan, yastık varsa sökülmüş, dediklenmiş. Altın ince çıkar diye. Bunlar eski durumuna getirilecek değil ya, ya atılmış ya yenilenmiştir. Bu da Bayan Haller'in yuvasına küçük bir hizmeti. Millet 40 yıllık kirlilerinden, eskilerinden arınmışmış. Masal içinde masal olmaz ama bizimkinde var. Emekli memurlardan Hulki Bey babasının eski eşyalarını karıştırırken bir banka defteri bulmuş. Tuhafiyeci babasının ölmeden önce çekmeyi unuttuğu ya da fırsat bulamadığı yüklüce bir para olabilir düşüncesiyle bu sararmış solmuş banka defterine define bulmuş gibi sevinmiş. Babasını yitireli 30 yıl olmuşmuş. Eğer defterdeki hesap kapanmamışsa 30 yıllık faiz. Ne kendisi ne de başkası hesap edebilmiş. Milyara dili varmıyor, milyonu da aklı sıra az buluyormuş Hulki Bey. Elleri titreyerek açmış defteri. Yatırılan 1560. Hiç fena değil demiş önce. 30 yıl öncesinin 1560 lirasıyla ne alınabileceğini kestirememiş. Çekilen 1550 lira, bakiye 10 lira. Hulki Bey azıcık bozulmuş ama hesabın kapanmaması da kendisini umutlandırmış. Lan baba, lan baba diye bağırarak defterde yazılı Ziraat Bankası şubesini bulmak için sokağa fırlamış. Bankanın yerinde bir gökdelen adeta nanik yapıyormuş kendisine. Bu sivri yapının yakınlarındaki bir Ziraat Bankası şubesine dalmış. Gencecik bir kız, burada adı yazılı şube ben doğmadan önce kapanmıştır efendim, bu bir. İkincisi, bu tür hesaplardan kalan paralar galiba Merkez Bankası'na devrediliyor. Ben iyi bilmiyorum, siz yine de müdürle bir konuşun demiş. Hulki Bey, babamın tek varisi benim, bana sormadan 10 liramı nasıl bankaya aktarırsınız diye bağırıyormuş. Bir bardak su verip yatıştırmışlar. Hulki Bey 6 aydır bu 10 liranın 30 yılda kaça katlanacağını hesaplamaya çalışıyormuş. Hiç değilse birkaç aylık ev kirasını karşılayacak gibi ise Ziraat Bankası'nı mahkemeye verecekmiş. Bu da bir başka masal elbet. 10 liralar çoktan masallara karıştı çünkü. Tıpkı delikli paralar gibi. Masalımızı uzatmayalım. Bayan Haller geldiğine geleceğine pişmanmış ama yiğitliğine krem sürdürmüyormuş. Çok sinirliymiş. Ne çocuklarını ne kocasını görüyormuş gözü. Şeytan diyor, bas git şuralardan diye sızlanıyormuş. Ama dişini sıkıyormuş. İçine itildiği bu işin ne olduğunu bir anlayabilseymiş. Gel demişler, gelmiş. Konuş demişler, konuşmuş. Gül demişler, gülmüş. Ağla demişler, ağlamış. Hiç havasında değilken, içinden gelmediği günlerde, olmadık yerlerde dua da etmiş, namaz da kılmış. Böyle zamanlarda iyi ki erken kesildim dermiş. Her söyleneni yapmış, ha denilen yere gitmiş. Sonra da en çok şöyle yap, böyle yapma diyenlerden kazık yemiş. Bu kendi düşüncesiymiş elbette. Dönüşünü engelleyen, sevindiği tek neden Bay Haller'in mutlu oluşuymuş. Adam burada kendini kanıtlamış, kendisinin bile ayrımında olmadığı yetenekleri ortaya çıkmışmış. Karısının adıyla anılmaktan kurtulunca rahat bir soluk almış. Kendine güveni artmış ama biraz da ukalalaşmış. Karısının işlerine de burnunu soktuğu, sağa sola buyruklar verdiği kimsenin gözünden kaçmıyormuş. Adamcağızın kafes alım satımından başka bir merakı daha varmış. Kafesçilikten arta kalan dakikalarında tarih kitaplarının resimlerine bakarmış. Ara sıra da resim altlarından küçük notlar alırmış. Bayan Haller de eve fırtına uğradığı zamanlarda gizli gizli bunları okur, kopyalarını çıkarırmış. Kocasının yazısı hem okunamayacak denli kötü hem de notları oradan buradan kendince seçilmiş olduğundan elbette kadıncağıza kimi tarih bilgileri yanlış yansırmış. Bir yerde bunları ağzından kaçırmaya görsün, ortalık karışırmış. Bayan Haller tıpkı ne iş yaptığını hala anlayamadığı gibi bu patırtı gürültüyü de adlandıramaz, ne yapsın kaderim der, gülümsemekle yetinirmiş. Masalımız uzadıkça uzuyor, sıkılanlar olabilir. Doğrusu anlatırken ben bile sıkıldım, bana anlatanı dinlerken de sıkılmıştım. İçinden dişe dokunur bir şey çıkar diye beklemiştim, tıpkı sizin gibi. Bu çağın masalları da bir tuhaf. Bayan Haller çok yakın bir arkadaşına açılmış bir gün. Mis gibi düzenimi bozup da geldiğime çok pişmanım, dengem bozuldu demiş. Sıkıntılı oluşu yüzüne de yansıyormuş, sürdürmüş yakınmasını. Kocam önüme tapu çapu gibi bir şeyler koyuyor, imzala diyor. Başkaları önüme kağıtlar yayıyor, imzalıyorum. Bunda ne var diyeceksin, görünüşte bir şey yok. Ama her imzadan sonra bulunduğum mekanlarda, çevremdeki kişiler de değişiyor. Serseme döndüm, bir duruma alışamamışken yenisi dayatılıyor, bana da yazık canım. Eski şefinin kulağına gitmiş kadının bu sızlanmaları. Eski şef bize de yazık ama demiş, bizim de dengemiz bozuldu, böyle de olmaz ki. Ninelerimizden dinlediğimiz masallarda iyilerin yanında yöresinde ya kötülerin canını okuyan iyi yürekli, kolu bükülemez, yolu kesilemez padişah oğulları vardır ya doğaüstü güce sahip yaratıklar. Aklı kıt kötüler kimi kez öylesine işi azıtırlar ki her sözü kıçından anlayan, ağzıyla burnunu karıştıran salak kele olanlar bile bir lokmada insan yutan devlere karşı iyilerin kurtarıcısı umudu olurlar. Ninelerimizin masallarında ruh bilimciler de yoktur. Demek ki o zamanlar insanları denge konusu pek ilgilendirmiyormuş. Herkes durumundan yakınmaya, birbirinin dengesini, dengesizliğini konuşmaya başlayınca ruh bilimciler kurultayı toplanmış. Ancak daha kurultayın ilk saatlerinde onlar da birbirlerini dengeli dengesiz diye suçlayarak önce ikiye ayrılmışlar. Akşamüstü bölünmeler o denli hızlanmış ki kurultay dağılmak zorunda kalmış. Eski şef bir ileti yayımlamış ama her zaman olduğu gibi bundaki sözlerinden de kimse bir şey anlamamış. Şişman eski şef, şef olmadan önce güreşçilerin çalıştırıcısıymış. Kaçak güreşme alışkanlığı oradan geliyormuş. Ne bilsin kadıncağız güreşi, türlü türlü oyunlarını. Şişman eski şef kendi kendine söyleniyormuş. Kadıncağızı bilmediği işlere ben bulaştırdım. Hem onun hem de herkesin dengesini bozdum. İyisi mi kendim uydurduğum bu masalı kendim bitireyim diyor, ekliyormuş. Bu masal çok uzadı. Ninelerimizin 40 masalından ancak birkaçında iyilerin yardımına koşan kadınlar vardır. Çoğu masalda da kadı korkusundan olacak, kötü yürekli padişahlardan yana olur. Padişah bu, bir kaşını kaldırdı mı ya kellesinden olur kişi ya kendini zindanda bulur. Belki de yalnız benim ninemden dinlediklerim de böyledir. Ninem sivri dilli, dik başlı bir kadındı çünkü. Hadi eskilerin 40 masalından birinde ikisinde kadıların adı anılırdı diyelim. Şimdikilerin hiçbirinde ilaç için olsun, savcı, yargıç yok. Bu dokunulmazların masalı da belki bu yüzdendir. Dönelim yine masalımıza. Anlatanlara bakılırsa bu masalda iyilerle kötüler ayırt edilemiyormuş. Herkes mi iyi, herkes mi kötü belli değilmiş. At izi it izine karışmış. Atın önünde et, itin önünde ot örneği. Olacağı buymuş sonunda. At atlığını, it itliğini unutmuş. Oğlanların karasına, yağızına hasret kalmış millet. Bir zamanlar kara oğlanla yağız oğlan adlarında babaları üvey ama çok sevilen iki kardeş varmış. Onların da sesi soluğu çıkmıyormuş. Şişman eski şefi kaygılandıran at it karışıklığıyla çoğunluktaki dilini yutanlar değilmiş gerçekte. Gördüğü bir düşten çok etkilenmiş. Şişman eski şef içine giresiye dek çekmediği sıkıntı kalmadığı konağında bir gece haykırarak uyanmış. Ağzı var dili yok, sakin karısına düşünü anlatmış. Bir gemideymiş, uçsuz bucaksız denizlerin ortasında. Birden bir fırtına çıkmış, gemi su almaya başlamış. Denizde deniz dese değil, balçık dese değil, bir tuhafmış. vıkır vıkır kurt kaynıyormuş. Şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyormuş sağına soluna. Gemide kimsecikler yokmuş. Fırtına olmasa tek başına olması iyiymiş. Ama yok olma korkusu kaptanlığın tadını çıkarmasını engelliyormuş. Birden o vıcık vıcık denizde imdat diye bağıran iki kişi belirmiş. Bakmış ki bağıranlardan biri bir kadın. Öteki de eskiden pek sevmediği için adını anımsayamadığı bir erkekmiş. Adam hangisini önce kurtarsam acaba demiş. Birini kurtarırken öteki boğulabilirmiş. Derken o tuhaf deniz ortadan ikiye yarılmış. Bir yandan ak bir küheylan kişniyerek gemiye doğru atılmış. Öte yandan da tarihsel filmlerdeki giyinmiş iri yarı bir dev saldırıyor mu? Ağzından alevler saçarak. Görüyorsunuz bizim masalında bir devi var. Sonunda çıktı ortaya. Bunca söz gereksizdi bana kalırsa. Bu dev hep varmış gibi geliyor insana. Neden derseniz masalın gerisini dinleyin. Vıcık vıcık denizden çıkan dev, ikisi de sağ yanında debelenen kadınla erkeğe doğru ağzından köpükler saçarak bir şeyler söylerken şişman eski şefe de kırıtıyor, cilve yaparcasına eğiliyormuş. Ama öyle iri yarı, öylesine kocamanmış ki yalana ne gerek, şef de bu görüntüden irkilmiş. Dev kendisine uzanır gibi olduğunda anne diye bağırarak uyanmış. Bakmış ki sıcacık konağında, kendi yatağında, yanında da karısı derin bir oh çekmiş. Karısı hiç sevinme demiş. Sen bu düşü sık sık görür oldun. Yarın bir hekime danış diye de akıl vermiş. Ülkenin tüm ünlü hekimleri ertesi günü şefin konağında toplanmış. Hepsi bu düşün yorumunu da, neden şefe musallat olduğunu da biliyor ama ağızlarını açamıyorlarmış. Bu düş insan haklarına aykırı türünden, dillerden düşmeyen yuvarlak lafları gevelemekle yetinmişler. İşler, kişiler, durumlar böyle böyleyken bir de ülkede kıtlık başlamaz mı? Masal kıvamına geliyor yavaş yavaş. Durun bakalım. Yol kesen, köy basan çıkanlar çoğalmaz mı? Yalnız bunlar eski eşkıyalar gibi daha değil, kentlere, kentlerinde en yüksek yerlerine çıkıyorlarmış. Pasaportlu, kravatlı, yatlı katlı olanlarının çokluğu da dilden dile dolaşıyormuş. Artık padişahın kolu bükülmez oğlunun ya da haktan adaletten yana bir yiğidin masala girmesinin zamanıdır diyorsunuz belki. Bu masalda saraylar sultanlarla tek dişi kalmış büyücüleri de bulamamış, varlıklarını duyumsamamış olanlarınız vardır belki. Dikkatle dinleseydiniz hepsi var. Eksiği değil fazlasıyla hem de. Bu masal ülkesinin de insan hakları savunucuları, enflasyon canavarı, cumburlop diye ekmeği yutup karnına indiren açgözlü aslanları, bölücüleri, kıyıcıları, bakla falı açanları, medyumları sıram sıram üstelik. Bu nedenle bu masalı anlatmak da dinlemek de kolay değil. Yine aynı nedenle eski masalcılar gibi bitiremeyeceğiz biz bunu. Gökten üç elma düşüremeyeceğiz. Hem düşürdüğümüzü varsayalım. Dönem öyle bir dönem, insanları öyle insanlar ki elmaların parçası bile kalmaz dinleyene de anlatana da. İyiden, iyilikten, doğrudan, güzelden yana olanlara da. İyisi mi siz yine elmanızı pazardan alın. Akşamüstü giderseniz ucuzunu bulursunuz. Masalımız şişman şefin düşündeki bir karede donmuş sanki. Bana anlatan bu kareyi büyüttükçe büyüttü. Şişman şeften başkası yok görüntüde şimdi. Ara sıra da devin eli kolu girip çıkıyor görüntüye. Oysa bu bayan Haller'in masalıydı. Ama kadıncağız yavaş yavaş yok oluyormuş gibi sanki. Beri yanda eşkıyalar kol geziyormuş. Bekleyelim bakalım. Bir gün elbette her masal gibi bu da biter. Bana anlatanlar da, ben de, dinleyenlerin kimisi de olmayız belki dünyada. Ama kimsenin kuşkusu olmasın, üç elma düşecek baş bulur bir gün. Masallar yarım kalmaz. Siz hiç masallarda kötü yürekli, karanlık sevicilerin kötülüğüyle, karanlığıyla kaldığını duydunuz mu? Duymadınızsa eğer bu masalı kendiniz bitirin. Yoksa başkaları bitirecek. Belki Bayan Haller devden kurtarırsa yakasını, çekip gidecek geldiği yere ve bir varmış bir yokmuş, akıllıların toplu uykuda olduğu bir yerde ne kadar inek o kadar sinek varmış. İyi ki varmış diye torunlarını anlatacak. Gökten düşecek üç elmayı da yine onun torunları kapacak. En iyisi bu masalı bizim bitirmemiz. Burada kesiyorum. Bu masalı anlatanlar, dinleyenler biri olsunlar. Devenin tellal, pirenin berber oluşunu üçüncü uykusunda izleyenlerin kulağının dibinde bağırsınlar. Artık biz kendi masalımızı yaşayıp anlatacağız desinler. Sizin masalınız gelecek kuşaklara anlatılmayacak kadar kötü, çirkin. Sizi de masalınızı da unutmak istiyoruz diye haykırsınlar.